Ayrım 3.
2. Sonunda özgür bir ulusuz. Sonbahar göğüne asılı duran koca ay, birbirine geçen kubbeleri, minareleri, çan kulelerini, kümbetleri ve yüzyıllar öncesinden kalma sur mazgallarını aydınlatıyordu. 9000 kilometre ötedeki patinaj salonunda birkaç diplomatın, yüreği olduğu toprağın geleceğini tayin edeceği kutsal Kudüs şehri, kaderinin yeni yönünün ne olacağını bekliyordu. Eski Yahudi tapınağının mihrabında kurban edilen hayvanlarla İsa'nın çarmıhta can verişiyle ya da durmadan yenilenen insanların duvarları dibinde ölüşüyle Kudüs, yeryüzünde hiçbir başka şehrin yaşamadığı gibi dökülen kanın laneti içinde yaşamıştı. Oysa Yerüşalayim eski İbranice'de barış şehri anlamına gelir. Orada ilk oturanlar dalları evrensel barışın simgesi haline gelecek, Zeytinler Dağı'nın yamaçlarına yerleşmişlerdi. Birbirini izleyen sonu gelmez bir peygamberler dizisi burada Tanrı'nın insanlara sunduğu barışı ilan etmiş, şehri kendine başkent seçen Yahudi kralı Davut burayı şu sözlerle yüceltmişti. Kudüs'ün barış içinde yaşamasına dua edin. Tek Tanrı'ya inanan üç büyük din, Hristiyanlık, Müslümanlık ve Yahudilik tarafından kutsal sayılan Kudüs'ün taşları, bu üç dinin kutsal izlerini ve din adına işlenmiş cinayetlerin anısını taşımaktaydı. Davut ve Firavun, Şennaşerif ve Nabukadnezar, Herod ve Ptolemy, Titus ve Godfrey de Bouillon komutasındaki Haçlılar, Timur Lenk ve Selahaddin Eyyubi'nin askerleri, Türkler ve Allenby yönetimindeki İngiliz askerleri hepsi burada savaşmış, yağmalamış ve öldürmüşlerdi. Hepsi Kudüs için can vermişlerdi. Yahuda, Arapça El Yahudiya, yüksek tepeler arasına yayılan bu Kasım gecesinin mavimsi karanlığında şehir barış içinde yaşıyor gibiydi. Gezegenlerinin çevresine dolaşan uydular gibi uzak ışıklar şehri kuşatıyordu. Kuzeyde Ramallah, uzakta doğuya doğru Ölü Deniz kıyıları yakınında Jeriko veya Eriha, bir daha güneyde Beytüllahim'in ışıkları. Daha yakında deniz fenerleri gibi şehrin girişini koruyan köylerin ışıkları bir tepeden ötekine parlıyordu. Batıda tepesindeki haçlılardan kalma şatosunun yıkıntılarıyla Kastel'in ışıkları denizden gelen tek yola hakimdi. Bu dar yoldan her gün şehirde yaşayan 100.000 Yahudinin aşağı yukarı bütün ihtiyaçları getiriliyordu. Bu birkaç kilometre Kudüs için hayati önem taşıyordu. Aşağı yukarı bütün bu ışıklar da Arap köylerinin ışıklarıydı. Bu yol geniş bir bulvar haline aldığında şehir başlar. Yafa bulvarı eski şehrin surları dibinde sona ermeden önce yeni Kudüs'ün Yahudi mahalleleri içinden geçer. Üzerinde başlıca ticarethanelerin toplandığı bir ana caddedir. Orta Avrupa ve Doğu'nun alışılmamış biçimde birleştiği bir vitrin ve tabela karmaşasında mağazalar, bankalar, kahveler, sinemalar birbirini izler. Bulvarın kuzeyinde Meyaşarim mahallesinde çok sayıda sinagogun kubbeleri çevresine toplanan dinsel tutuculuğun en bağnaz koruyucuları, Hasidim mezhebine bağlı Yahudiler yaşar. Güneyde çok daha yeni ve çağdaş Ohel Moşe, Rehaviya, Kiryat Şimuel mahalleleri uzanır. Bunların ötesinde de yine çağdaş ama genellikle Arapların yaşadığı Katamon, Beka mahalleleriyle Ermeni ve Alman kolonisinin mahalleleri yer alır. Bulvarın sonunda eski şehri nefis bir taş kuşakla çeviren gururlu ve görkemli surlar yükselir. Surların içinde de çeşitli yapıların üstü kapalı yollarla gizli geçitlerin labirentinde mezheplerle dinlerin ayrı ayrı bölmelere tıkıştırdığı 50.000 insan yaşar. Eski şehir Ermeni, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman mahallelerinden meydana gelir. Ama özellikle de bağrında Kudüs'ün ününü ve felaketini hazırlayan üç büyük kutsal yeri barındırır. Aşağı yukarı göbeğinde iki taş kubbe ve bir çan kulesi uğruna yüz binlerce ortaçağ insanının Haçlı seferlerine katıldığı bir yerin karanlık ve hoş kokulu derinliklerini gizler. Hristiyanlığın en kutsal yeri olan Saint Sepulchre Kilisesi, Hazreti İsa'nın can çekiştiği ve öldüğü sanılan noktaya yapılmıştır. Burada tozlu sütunların, merdivenlerin ve kemerlerin kargaşalığında Hristiyanın her mezhebinden Yunanlı, Rus, Kopt, Latin, Ermeni, Kaldeli ve Süryani papazlar ayrı ayrı sahip çıktıkları dirilen İsa'nın şanına ilahiler okuyup mihraplarının ve kutsal eşyaların önünde kuşkuyla nöbet tutarlar. Eski şehrin öbür ucunda, geniş bir alanın ortasında, Kudüs'ün başka bir inanç için taşıdığı önemin tanığı Kubbetüs Sahra yani Hazreti Ömer Camii yükselir. Tek ve merhametli Allah'a yücelten zarif yazıları şereflendirmek için yeşille altın sarısının birbirine karıştığı kubbesinin mozaikleri altında kara bir kaya yığını görünür. Eski çağların en yüce yerlerinden biri olan burası Moriya Dağı'nın tepesidir. İslam geleneği üzerindeki hafif bir izin Muhammed'in beyaz kısrağıyla gökyüzüne doğru yola çıktığı gece onu yerde tutan Cebrail'in elinin izi olduğunu kabul eder. Bu alanın dibindeki dar bir geçide sıkışmış, üst üste yığılan koca taş bloklarının meydana getirdiği yüksek bir bina cephesi vardır. Hazreti Süleyman'ın yaptırdığı tapınağın alıntısı olan ağlama duvarı, Yahudiliğin en kutsal yeridir. 20 yüzyıldan beri dört yana dağılmalarının ardından ağlayan Yahudiler ona doğru dönerler. Parlak, sararmış, cilalı gibi yüzyıllar boyu dibine sürülen alanlar, dudaklar ve ellerden yağlanmış bu sarsılmaz yığın, çok eski çağlardan beri Kudüs'ü hırpalayan bütün felaketlere karşı koymuştur. Vücutlarını okudukları duaya uydurarak öne arkaya sallayan, kara giysili bir avuç bağnaz Yahudi bu duvarın önünde devamlı nöbet tutmuştur. Koca taş bloklarının yarıkları ve çatlakları arasında bir sürü kağıt parçası bulunur. Kimi Tanrı'ya bağlılık mesajı yollamıştır, kimi yeni doğan çocuğunun ya da hasta karısının Tanrı tarafından kutsanmasını ister. Kimi de ters giden işlerinin düzelmesini ya da İsrail halkının kurtuluşunu diler. Aynı gürültülü çabayla dağların üzerinden aşan kilise çanları, minarelerin tepesinden seslenen müezzinlerin tiz çağrıları ve sinagoglardaki şofarların yakarıları eski Kudüs'ün hayatını düzenler ve şehri devamlı duaya çağırır. Bu sesler orada yaşayan binlerce kişiye Kudüs'ün şehrin ucundaki derin uçuruma varacak mistik yolculukta bir aşamadan başka bir şey olmadığını hatırlatır. Orada surlarla Zeytinlik Dağı arasında kıyamet günü bütün insanlığı son yargıya çağıracak olan boruların öteceği kutsal Josefat Vadisi vardır. Bütün bu özellikler Kudüs'ü yaşamak kadar ölmek için de gelinen bir şehir yapmaktadır. Kim bilir kaç kuşak Hristiyan, Yahudi ve Müslüman birbirine karışmış olarak bu vadinin beyaz taşları altında uyumakta, hayatları boyunca elde edemedikleri barışı ölümde bulmaktadırlar. Birbirine düşman etnik ve tarihsel bir sürü adacığa bölünen Kudüs'te işgalci İngilizler 3 yeni bölge daha eklemişlerdi. Dikenli tel şebekesiyle çevrili, makinelilerle korunan ve güvenlik bölgesi adını taşıyan bu bölgelerin içinde askeri tesislerle kamu hizmetinde kullanılan binalar yer alıyordu. Yeni şehrin göbeğindeki bu bölgelerden birinde de polis müdürlüğü, belediye başkanlığı, devlet hastanesi ve Filistin radyosu binası bulunuyordu. Kimse geçiş izni olmadan dikenli tellerle ayrılan bu kesime giremezdi. Resmi adı C bölgesi olan buraya İngiltere Dışişleri Bakanı Ernest Bevin'in tutumuyla büyük hayal kırıklığına uğrayan Kudüs Yahudileri alay olsun diye Bevingrad adını takmışlardı. Coğrafi durumu ve stratejik önemi özellikle de alanın çevresinde kopan fırtınalar nedeniyle Kudüs devamlı bir lanetlemeye mahkum gibiydi. O geceki karar yeni bir ihtilafa yol açacaksa bu ihtilafın merkezi ve amacı Kudüs olacaktı. Yine de alacakaranlık geceye doğru yol alırken şehir son 30 yıl içinde pek az yararlandığı birliğe kavuşmuş gibiydi. Evlerde, kahvelerde, küçük barakalarda, Arap ya da Yahudi bütün Kudüs halkı aynı kuşku içinde şehrin kaderinin bağlı bulunduğu uzak toplantının her sözünü dinlemek üzere radyoların başına toplanmıştı. O akşam evlendiklerinden beri hemen her gün yaptıkları gibi Ambara ve Sami Halide adlı Arap çifti küçük kitaplıklarının şöminesi önüne yerleşmişlerdi. Ambara İlyada ve Odisea'yı eski Yunanca'dan ilk kez Arapça'ya çevirirken üzerinde çalıştığı dar masanın ardında Sami de ateşin yanındaki salıncaklı koltukta oturuyordu. Çevrelerinde deri ciltleri zamanla renk değiştirmiş olan yeryüzünün en eski İslam kitaplarının metinleri sıralanıyordu. Halid İbni Halid'in Halife Ömer'in savaşçıların başında kutsal şehre girdiği 638 yılından beri Kudüs'te hep bir Halidi ailesi yaşamıştı. Kudüs'teki Müslüman topluluğunun aydın çekirdeğini meydana getiren uzun bir okumuşlar, profesörler ve şeyhler dizisinin son temsilcisi olan Sami Halidi, binaları kitaplık penceresinin ötesinde uzanan Arap Koleji'ni yönetiyordu. Saygıdeğer kişilerin, tüccarların, bedevi şeyhlerinin oğulları okulunda toplanmıştı. Çok şey vaat eden bu öğrencilerden Filistin'i yönetecek bir seçkinler topluluğu yaratmayı umuyordu Sami Halidi. O akşam geniş alnı kuşkuyla kırışmış, radyodan çıkan her sözü kolluyor ve kaderin genç öğrencilerini yöneticileri olmayı hazırladığı ülkeden yoksun bırakıp bırakmayacağını soruyordu kendi kendine. Herod kapısı yakınındaki evlerinde bir başka Arap çifti. Posta memuru Hamid Macaç ve genç karısı bir yandan radyoyu dinliyor, bir yandan da çok daha iç rahatlatıcı bir uğraşa kendilerini kaptırmış bulunuyorlardı. Bir kere daha Kudüs'ün girişinde yaptırmayı istedikleri villanın planını incelemekteydiler. Bütün sonbahar boyunca mutluluklarını doruğuna çıkaracak bu evi düşlemişlerdi. 2 yıl önce büyük postanenin tezgahında karşılaşmışlardı. Kendisinden iş istemeye gelen genç kadına Macaç sadece evlenme teklif etmişti. O günden bu yana 2 çocukları olmuş ve bir küçük arsa satın almışlardı. Arsanın kadastro numarasının kendilerine uğur getireceği inancındaydılar. Ama bu kez 13 sayısı güçsüz kalacaktı. O geceki oylama Macarların mutluluğunu yok edecekti. Radyodan gelecek haberi beklemenin yarattığı kuşkuyu dağıtmak için bir kadın şehrin surları üzerine sığınma yolunu seçmişti. Kuşağının en ünlü Arap tarihçisinin dul karısı olan Kati Antonius, Kudüs'ün bir numaralı ev sahibesiydi. Kudüs'e gelen önemli konuklar, din adamları ya da prensler, bilgin ya da generaller, şair ya da siyaset adamları arasında evin kapısı üzerindeki taş kemere Arapça kazılmış, içeri girin, hoş geldiniz yazısı altından geçmeyen pek azdı. O gece yurttaşlarının kaderini tehdit eden tehlikelere meydan okumak istercesine salonlarından çıkıp yüzyıllar önce yapılmış olan Leylekler Kulesi'nin mazgallı terasını seçmişti. Orada taşların üzerine konukları için sürüyle meze tabağı sermişti. Bu yerin seçimi simgeseldi. 8,5 yüzyıl önce başka bir kuşağın Arapları Hristiyan komutanı Godfrey de Bouillon ve Haçlı askerlerine karşı yiğitçe bir direnme gösterip burada Kudüs'ün şerefini kurtarmışlardı. Şehrin öteki ucunda yeni Yahudi mahallelerinden birindeki basit evinde 49 yaşındaki bir kadın önüne koyduğu kağıdı durmadan doldururken sigarasından da sinirli nefesler çekiyordu. O da Kudüs'ün ünlü kadınlarındandı ama başka bir türde. Mutfağı salon yerini tutuyordu, konukseverliği de devamlı ateş üzerinde kaynayan koca bir güğümden konuklarının fincanlarına doldurduğu bitmek tükenmek bilmez kahvesiyle kendini gösteriyordu. Sigaraları birbirinden ateşleyerek dostlarına eyleme geçmeleri için olduğu kadar fincan fincan kahveyle kurabiye sunmakta da ısrarcı olan bu kadın, yeni kuşak Yahudi gençleri için kutsal kitaptaki edebi ana olmuştu. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.